Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 381. 18. kaset A yüzü. Osmanlıların Mısır'ı işgal etmelerinin ardından Selman Reis ile Rumi askerleri Osmanlı Sultanı'nın hizmetine girdiler. Filosuyla Cidde'ye dönen Selman, Portekizlilere karşı bir deniz seferi düzenlenmesini hararetle savunuyordu. 1516-17'de Memlük Sultanlığını fetih ve ilhak etmekle 1. Selim, İslam dünyasını ve hayati çıkarlarını savunma görevini üstlenmiş bulunmaktaydı. Şimdi bu çıkarlar gerek Arabistan'da ve gerekse Hint Okyanusu'nda Portekizlilerin tehdidi altındaydı. Daha önce Memlük Sultanlığına ait olan ve İslam hükümdarları arasında bir öncelik iddiasını içeren Mekke ve Medine'nin hadimi, parantez içinde hizmetkarı unvanını Selim'in devralmış olması hac ve ticaret yollarının yeryüzündeki bütün Müslümanlar için açık tutulması görevini beraberinde getiriyordu. Ve Portekizliler Hint Okyanusu'nda seyreden hac ve ticaret gemilerine saldırıyor, hatta İslam'ın kutsal şehirlerini işgal etmek ve kirletmekle tehdit ediyor olduklarından Osmanlı Sultanı hiç vakit geçirmeden önlem almak zorundaydı. Yeni fethedilen toprakların refahı ve Hindistan ticaretinden elde edilen hatırı sayılır gümrük gelirlerinin korunması Orta Doğu ile Hindistan arasındaki trafiğin güvenliğine bağlıydı. Kaldı ki Memlük Sultanının yapamadığını yapmanın Osmanlıların Arap dünyasındaki konumunu sağlamlaştırması bakımından büyük önemi vardı. Kendi ülkesinde Portekizlilerin yoğun baskısı altında kalan Mekke Şerifi Ebu'l Bereket 1497-1525 alelacele Osmanlı üst egemenliğini tanıdı. Şubat 1517 ve Memlük valisini öldürttü. Bu idamdan topu topu 2 gün sonra Suarez komutasındaki güçlü bir Portekiz filosu Cidde limanı önüne geldi. Ancak Selman'ın topları karşısında şehri alamadan geri çekilmek zorunda kaldı. Oysa Portekizlilerin Mekke'yi işgal edeceğini düşünen Şerif kaçıp tepelere sığınmaya hazırlanmıştı. İslam aleminin kalbi böylece kurtarıldıktan sonra Yavuz Selim düşmanla Hint Okyanusu'nda kapışmaya hazırlanıyor. Venedik'te Osmanlı girişimlerini yakından izliyordu. Bu arada Sultan Selim Hicaz'a Cidde'de ikamet edip bölgede sultanın otoritesini temsil edecek ve şerifi de yakından denetleyecek bir vali atadı. Eylül 1517. Gelecekte bu durum Osmanlı valisi ile Mekke Şerifi arasında sık sık çatışmalara yol açacak. Hindistan ticaretinden Cidde'de elde edilen ve yılda tahminen 90 bin altın tutan gümrük geliri başlıca anlaşmazlık konularından birini oluşturacaktı. Sultanın bu gelirin Osmanlı hazinesi ile Şerif arasında yarı yarıya paylaştırılmasını emretmesine karşılık Mekke Şerifi gelirin tamamını talep etmeyi sürdürecektir. 1517'ye dönecek olursak Cidde'deki Osmanlı valisi Kasım Şirvani'nin İlk işi sultanın talimatıyla hiç gecikmeden Portekizlilere karşı ortak eylem konusunda Gücerat Sultanı ile görüşmelere gitmek oldu. Cidde'deki valisi aracılığıyla 1. Selim Gücerat hakimi Muzaffer Şah'a Yemen ve Suakin dahil bütün Arap ülkelerini fethetmiş bulunduğunu, şimdi de Portekizlileri Hindistan'dan kovmaya azmettiğini bildirdi. Bu amaçla halen Cidde'de yatan eski Memlük filosuna ek olarak Süveyş'te yeni ve güçlü bir filonun inşasını buyurmuştu. Gücerat Sultanı buna son derece olumlu bir yanıt verirken Diu'daki valisi de Osmanlı Sultanı'nı İslamiyet'in ve yeryüzündeki bütün Müslümanların temel direği olarak niteliyordu. Bu mektuplaşma Selim'in Ridaniye'deki zaferinin parantez içinde Ocak 1517 ardından derhal Portekiz sorununa el attığı konusunda hiçbir tereddüde yer bırakmamaktadır. Dipnot: Bacque, Gramont ve Cruel Sultan'ın böyle bir planı olmadığı görüşündedirler. Daha önce Memlük Sultanı tarafından Yemen'e gönderilmiş bulunan Osmanlı paralı askerleriyle Memlük birliklerinin de bu sırada Osmanlı Sultanı'nı tanımaları Yemen'i de Osmanlı egemenliğine katmıştı. Ancak 1524'te Mısır'da Ahmet Paşa'nın isyanı Osmanlıların Mısır ve Arabistan üzerindeki kontrolünü nazik bir konuma getirdi. Durum, Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın 1525'te bizzat Mısır'a gidip Osmanlı egemenliğini ve yeni fethedilen diyarlarda düzeni tekrar tesis etmesini gerektirecek kadar kritikti. Vezir-i Azam'ın emriyle Osmanlı filosu Portekizlilere karşı denetim kurmak amacıyla Süveyş'ten Yemen ve Aden'e yelken açtı. Yemen'den İbrahim Paşa'ya yolladığı 2 Haziran 1525 tarihli raporda Selman Reis, 299 topuyla 18 gemiden oluşan Osmanlı filosunun bölgeye varmasıyla cesareti kırılan Portekizlilerin geri çekildiğini anlatıp, bu filoyla Hint Okyanusu kıyılarındaki bütün Portekiz kale ve istihkamlarını ele geçirmenin mümkün olduğunu belirtiyordu. Selman'ın 1525 tarihli bu raporu gerek Osmanlıların durumu nasıl değerlendirdiklerini gerekse Habeşistan'dan Hadramut'a kadar uzanan çok geniş savunma hattı üzerinde bundan sonra izledikleri stratejiyi ve giriştikleri harekatı anlamak bakımından çok önemlidir. Selman her şeyden önce Babil Mendeb Boğazı'na bakan belli başlı limanların ele geçirilmesi suretiyle Kızıldeniz'deki Osmanlı denetiminin güvenceye alınmasını istiyordu. Her yıl Aden Limanı'na uğrayan 50-60 gemiden 200 bin altın dolayında bir gümrük geliri sağlandığını özellikle belirtiyordu. Öte yandan Cidde'deki gümrük vergilerinin ağırlığı yüzünden Hint tüccarının Cidde'den ayrılıp Kızıldeniz'in Afrika yakasındaki Suakin'e yerleşmesi sonucu Suakin Limanı da zenginleşmekteydi. Osmanlı Amir Ali, bölgedeki Portekiz harekatının doğurduğu stratejik ve ekonomik sorunlar hakkında esaslı bilgi sahibiydi. Örneğin bu rapor, onun baharat ticaretindeki Portekiz tekelinin sonuçlarının ne kadar farkında olduğunu açıklıyor, Güney Asya adalarından sağlanan her türlü baharatın artık Portekiz denetimine geçmiş olup doğrudan Portekiz'e gittiğini anlatarak kaygılarını dile getiriyordu. Oysa diyordu, onlar bu yerleri almadan önce baharat ticaretinden alınan gümrük vergileri Mısır'ın geliri içinde büyük yer tutuyordu. Selman Reis ikinci olarak Portekizlilerin Kızıldeniz trafiğini kontrol altına alma planlarının boşa çıkartılmasını öneriyordu. Bu bağlamda Portekizlilerin bir kale inşa etmeyi planladıkları Dahlak Adası'nın kilit önemini vurgulamaktaydı. Eğer Portekizliler bu adada bir deniz üssü kurmayı başarırlarsa diyordu Selman Reis, gerek Hindistan'dan gelen gerekse Hindistan'a giden bütün gemiler mutlaka durup bu kapıdan geçmek zorunda olduğundan artık Babül Mendeb'ten hiçbir gemi çıkamaz olur. Daha geniş bir strateji planı çerçevesinde Selman Reis, Yemen, Aden ve Habeşistan'ın Osmanlıların kontrolünde olmasının ne kadar gerekli olduğunu ifade ediyordu. Aynı zamanda hem Suakin ile Nil arasında kıyıdan içeride uzanan bereketli kuşağın hem de Sudan ve Habeşistan kökenli altın ve fil dişi ticaretinin önemli merkezlerinden olan Atbara kentinin fethedilmesini öneriyordu. Bölgedeki Müslümanların Hristiyan Habeşlere karşı kutsal savaş, parantez içinde cihat faaliyetine de değiniliyor, onların Osmanlılarla işbirliği yapabilecekleri kaydediliyordu. Selman, Afrika'nın Hint Okyanusu'na ve Babil Mendeb'e bakan kıyıları ile buradaki Zeyla ve Berbera limanlarının Osmanlılarca kontrol altına alınmasının önemini de vurguluyordu. Bu bağlamda bölgedeki Müslümanların Hristiyan Habeş hükümdarına haraç vermek zorunda bırakıldığına dikkat çekiyordu. Osmanlıların bölgeyi egemenlikleri altına almak amacıyla daha 1525 yılında Habeşistan'ın kuzeyi ve doğusuna düşen kesimdeki Müslümanları desteklemeye başlamış olmalarına karşılık Hristiyan Habeşler de Portekizlilere kucak açmaktaydı. Selman, harekat planlarının ikinci aşamasında Portekizlilerin Hint Okyanusu'ndan temizlenmesi üzerinde durmaktaydı. Amiral, edinebildiği bilgiler temelinde bunun çok zor olmayacağına inanmaktaydı. Çünkü diyordu, Portekizliler aralarında çok büyük mesafeler olan küçük küçük garnizonların savunduğu bir dizi kaleye dağılmış bulunuyorlar ve bütün mevcutları da 2000 asker dolayındadır. Malabar kıyısındaki yerli nüfusun Portekizlilere düşman olduğunu da buna ekliyordu. Selman'ın planındaki bir husus çok dikkat çekicidir. Reis, daima önerdiği fetihlerden sultanın hazinesine sağlanacak gelirleri özellikle vurgulamaktaydı. Yemen'in fethinden söz ederken bu geniş ve zengin diyarın halen belirli bir hükümdarı olmayıp sadece birkaç Arap kabile reisinin eline kaldığını kaydederek kolayca fethedilebileceğini, sonra da oldukça büyük 5 Osmanlı sancağı halinde örgütlenebileceğini öne sürüyordu. Hindistan ticareti yanında Hindistan'a kırmızı boya ihracatı sayesinde Yemen, Osmanlı hazinesine muazzam bir altın akışı sağlayabilirdi. Selman Reis, Aden, Suakin ve Mısır'da Hindistan ticaretinden elde edilen gümrük gelirlerinin büyüklüğüne de dikkat çekiyordu. Sırf sultanın hazinesine gelir teminiyle ilgileniyor olması herhalde Osmanlıların tutumu açısından tipiktir ve bu patrimonyal zihniyet yapısı Batı'nın yeni merkantilist yönelimlerinden temelde ayrılmaktadır. Sayfa 384. Aden ve Hindistan'da Osmanlılar. Selman'ın ölümünden sonra onun yerine geçip Yemen'de kurmuş olduğu hakimiyeti sürdüren yeğeni Mustafa, Aden'de Portekizlilere meydan okuduğu gibi 1530-1531 Kral Nabi Nuno da Cunha komutasındaki güçlü bir Portekiz filosunca kuşatılan Gujarat'taki Diu kentinin de yardımına koştu. Mustafa'nın beraberinde getirdiği toplar Portekizlilerin püskürtülmesinde belirleyici rol oynadı. Şubat 1531. Böylece daha bu sırada Müslüman Gücerat'ın Osmanlı kuvvetleriyle işbirliği yapması Portekiz yayılmasını frenlemekteydi. Ancak çok geçmeden Portekizliler yakın zamanda Mukhal, parantez içinde Türk-Moğol İmparatoru Humayun önünde yenilgiye uğramış olan Gujarat Sultanı Bahadur Şah ile anlaşmayı başardılar. Oysa gene Portekizliler Bahadur'u aldatarak Diu kentinin hemen karşısına güçlü bir kale dikmekte gecikmediler. Bir kere daha Portekiz tehdidiyle yüz yüze gelen Bahadur Şah tekrar Osmanlılara yöneldi. İşte bu gelişmeler İstanbul'da Mısır Beylerbeyi Süleyman Paşa'nın ünlü 1538 deniz seferine çıkması kararının verilmesine yol açtı. 1517'den bu yana Osmanlılar Gujarat'ın işbirliğiyle Portekizlilere karşı mücadeleyi Kızıldeniz'den doğrudan doğruya Hindistan'a kaydırmanın mümkün olduğuna inanıyorlardı. Sultanın nüfuzlu hadımlarından olan eski Darüssade ağası Süleyman 1525'te Mısır Beylerbeyliğine atanmıştı. Yeni vali Mısır ve yönetimi Mısır'a bağlı topraklarda Bab-ı Ali'nin merkeziyetçi politikasını uyguluyordu. Kendinden önceki Memlük sultanları gibi Süleyman Paşa Kızıldeniz, Hicaz, Nübya ve Yemen ile Osmanlıların Hint Okyanusu politikasından sorumluydu. Süleyman Paşa'nın Süveyş'te güçlü bir filo inşasında ısrar etmesine karşın İstanbul'daki Divan-ı Hümayun 1530'a kadar bu konuya öncelik vermemişti. Ancak bu tarihe gelindiğinde Portekiz'in Kızıldeniz trafiği üzerindeki denetimini giderek sıkılaştırmakta olduğu anlaşılıyordu. O yıl Venedikliler Mısır'da satın alacak baharat bulamamışlardı. Yine 1530'da Portekizliler Surat'la birlikte Mısır'ın Hindistan ticaretinin başlıca ikmal merkezlerinden olan Diu'yu almaya kalkıştılar. Diu yakınlarındaki Benderi Türk olarak da bilinen Gogala müstahkem mevkii Portekizlilerin eline geçti. Bunun üzerine Osmanlı yönetimi Portekizlilere karşı mücadeleye öncelik tanıdı ve Süleyman'a gerekli parayı verdi. Süveyş'te 17 kadırga ve 2 kalyon dahil yaklaşık 80 gemiden oluşan güçlü bir filo inşa edildi. Dipnot. Bu filo yaklaşık 1 milyon akçeye mal olmuştu. Bakınız Özbaran 1977 sayfa 95-97. Ve Nil Nehri ile Süveyş arasında bir kanal kazılmaya başlandı. 1531-1532. Ancak 1532'de Mora'da Koron'un İmparator 5. Carlos, parantez içinde Charles Kern tarafından zapt edilmesi, ardından da Sultan Süleyman'ın 1533-1535 yıllarındaki İran seferleri, Osmanlı hükümetinin Hindistan seferini tekrar tekrar ertelemesine yol açtı. 1536'da Bahadur Şah bir kere daha yardım talebinde bulunduğunda Osmanlı İmparatorluk Divanı artık deniz seferinin zamanının geldiğine karar verdi. Amaç Portekizlileri Hint Okyanusu'ndan kovmakta ancak İstanbul'daki casusları aracılığıyla her şeyden zamanında haberdar olan Portekizliler Osmanlı filosu Gujarat'a ulaşmadan Bahadur'u öldürdüler. Selman'ın Gujarat'ta bırakmış olduğu Hoca Sefer Reis yönetimindeki Osmanlı yanlısı güçlerin çabalarına karşın Osmanlı ordusu Eylül başlarında Diu'ya vardığında durum artık tamamen değişmiş bulunuyordu. Diu'ya giderken Süleyman Paşa Aden'i Osmanlı egemenliği altına sokmayı başarmıştı. Aden Sultanı Şeyh Amir bin Davud'u diğer önde gelenleriyle birlikte sancak gemisine davet eden paşa hepsini tutuklatıp astırmış, bu arada Yeniçeriler kenti ele geçirmişlerdi. Süleyman Paşa Aden hakiminin Portekizlilerle ittifak içinde olduğunun farkındaydı ve görevi bu olağanüstü güçlü mevkiyi Diu seferinin başarısızlık nedeni olabilecek herhangi bir kuşatmaya saplanıp kalmadan derhal ele geçirmekti. Dipnot. Süleyman'ın mektubu Kurtoğlu 1940 sayfa 67-69'da yayınlanmıştır. Süleyman Paşa raporunda Aden'in Yemen hakimiyeti için bir kilit durumunda olduğunu ve kentin fethinin Mekke'ye kadar uzanan uçsuz bucaksız bir alanı Osmanlı kontrolü altına aldığını da belirtmekteydi. 19 Ağustos 1538'de Aden'den ayrılan Osmanlı filosu 4 Eylül 1538'de Diu'ya ulaştı. 130 namluluk güçlü Osmanlı kuşatma topçusunun bombardımanına rağmen Diu kenti güçlü bir direniş gösterdi ve sonunda Süleyman Paşa güçlü bir Portekiz filosunun yaklaşmakta olduğunu öğrenince kuşatmayı kaldırdı. Süleyman'ın bölgeyi Osmanlı egemenliği altına almak niyetinde olduğundan şüphelenen yeni Gujarat Sultanı'nın Osmanlıların başarısı için gerekli desteği esirgediği düşüncesi genellikle ileri sürülür. Portekiz kaynaklarına göre de Gujarat hükümdarı ikili oynuyordu. Bu sırada Portekizliler yerel rekabetlerden yararlanarak yerli hükümdarları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı artık öğrenmişlerdi. Süleyman Paşa Süveyş'e dönerken önce hükümdarı Osmanlı üst egemenliğini tanımış olan önemli Güney Arabistan limanı Şihr'e uğradı. Sonra Zebid'e geçip oradaki yerel yöneticileri Osmanlı egemenliğini tanımaya zorladı ve Yemen ile Aden'i bir Osmanlı Beylerbeyliği olarak yeniden örgütledi. Zabit tahkim edildi. İçine güçlü bir Osmanlı garnizonu yerleştirildi ve Yemen Beylerbeyliği'nin merkezi yapıldı. Son tahlilde Süleyman Paşa'nın deniz seferi Kızıldeniz ile Arabistan'ın Portekiz tehdidi altında olan kesimlerini Osmanlı egemenliği ve dolaysız yönetimine katmak suretiyle Selman Reis'in çalışmalarını tamamlamış oldu. 1538 harekatının Hindistan'daki Portekiz egemenliğini adam akıllı sallamış olması nedeniyle Paşa'nın ikinci bir sefer açılacağını ilan etmesi Portekizlileri tekrar endişelendirmiş olsa gerektir. Ancak Portekizlilere karşı bu pahalı ve başarısız girişimin ardından sonraki yıllarda Osmanlıların Hindistan'da başka herhangi bir girişimi olamadı. Gene de Hindistan ve Lizbon'daki Portekiz yetkilileri Osmanlıların yeni bir sefer hazırlığı içinde oldukları yolundaki haberlerden telaşa kapıldılar. 1540'ta buna karşılık olarak Kızıldeniz'e bir filo soktular. Suakin'deki garnizonu kılıçtan geçirdiler, Kusayr'ı yakıp yıktılar ve hatta Süveyş'i almaya kalkıştılar. Dikkate değer bir nokta, Süleyman Paşa'nın 1538 seferinden hemen önce Portekizliler bir barış girişiminde bulunmuşlardı. O sırada karşılıklı olarak ileri sürülen koşullar her iki tarafın esas çıkarlarının ne olduğunu ilginç biçimde yansıtıyordu. Bu koşullar sultanın 5000 mut yaklaşık 2500 ton buğday karşılığı 5000 kantar yani 250 ton karabiber almakta ısrar etmesine karşılık Portekiz talepleri Süveyş'teki Osmanlı donanmasının dağıtılmasını ve kendilerine Kızıldeniz'e serbest giriş hakkı tanınmasını içeriyordu. 1540'taki Portekiz saldırısının ardından 1541'de görüşmelere tekrar başlandı. Sultan, Portekizlilerin gemilerini Kızıldeniz'den içeri sokmamalarını, Zebit, Cidde ve Suakin limanlarına uğramamalarını isterken ticaret gemilerinin Aden'e uğrayabileceğini bildirdi. Portekizliler de pekala biliyordu ki Sultan Şarlken'e ve Venediklilere karşı olanca gücünü Akdeniz'de yoğunlaştırmak zorundaydı. Şimdi vezir rütbesiyle Divan-ı Hümayun'da yer alan Süleyman Paşa'ya Sultan'ın arka çıkması sonucu sonraki yıllarda Osmanlı kadırgalarının Hint Okyanusu'ndaki faaliyetinde gene de bir artış gözlendi. Bu koşullarda Portekizlilerin barış girişimlerini üst üste tazelemeleri 1541'de Macaristan'ın ilhakıyla doruğuna ulaşan Osmanlı kudreti karşısında duydukları endişenin ifadesi olarak yorumlanabilir. Ayrıca 1546'da Basra Beylerbeyliği'nin oluşturulması ve burada yeni bir Osmanlı deniz üssünün kurulması da Portekizlileri Hürmüz'ün ve Hint Okyanusu'ndaki imparatorluklarının geleceği konusunda büsbütün kaygılandırmış olmalıdır. Sayfa 387. Osmanlı, Gücerat, Açi işbirliği. Osmanlı deniz gücünün 1554'te Körfez'de uğradığı yenilgiyi izleyen dönemde Akdeniz limanlarına büyük miktarda baharatın ulaşmaya devam etmesi ya da Akdeniz baharat ticaretinin canlanması denilen olay daha çok Hint Okyanusu'ndaki Portekiz İmparatorluğu'nun yönetim tarzındaki genel bozulma ve denetiminin zayıflamasıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Daha yakın zamanda ise olay Osmanlıların Sumatra'daki Aceh Sultanlığı'nın vermekte olduğu enerjik mücadeleden ısrarla yararlanmaya çalışması sonucu olarak yorumlanmaktadır. Portekizlilere karşı Gücerat ve Aceh ile Osmanlılar arasındaki ilk koalisyon anlaşılan Süleyman Paşa'nın Portekiz'i hedef alan planları çerçevesinde oluşmuştu. 1538 seferi öncesinde Aceh'den yapılan ilk baharat sevkiyatı Kızıldeniz'e 1530 dolaylarında ulaşmıştı. Gene bu tarihlerde Osmanlılara Sumatra'daki karabiber üretim kuşağının göbeğindeki Pasai Limanı'nda bir gümrük binası ve bir tüccar yerleşim merkezi veren bir anlaşmadan söz ediliyordu. Portekiz kaynaklarına göre Aceh Sultanı Alaaddin'e ateşli silahlarla donatıldığı anlaşılan 300 kişilik bir Osmanlı müfrezesi gönderilmişti. Osmanlı askerleri Alaaddin'in topraklarını genişletmesine büyük ölçüde yardımcı oldukları gibi Malakka Boğazı'ndaki Portekizlilere saldırmasını da parantez içinde Eylül 1537 mümkün kılmıştır. En büyük karabiber ihracatçısı olmak iddiasında bulunan Alaaddin, Sumatra'daki biber ekim alanlarını genişletip Kızıldeniz'e büyük miktarlarda karabiber sevkiyatını sürdürdü. Malakka'daki Portekizlilere daha sonra 1547'de düzenlediği saldırıda da birlikleri arasında bir kere daha bir Türk müfrezesinin adı geçiyordu. Reid'in ifadesiyle Portekizlileri hedef alan bu Müslüman karşı Haçlı seferinin doruğuna ise daha sonra 1560'larda ulaşılacaktı. Osmanlı arşiv belgeleri bu iki güçlü Müslüman devletinin gerçekten de birbiriyle ittifak yapıp 1560-1580 döneminde tam bir işbirliği gayreti içinde olduklarını ortaya koymaktadır. Büyük Karakalarının güçlü topçusu sayesinde Portekizliler Hint Okyanusu'na egemen olmuşlardı ancak Kızıldeniz'de ve Körfez'de Osmanlılar Sumatra'da ise yükselen Aceh Deniz İmparatorluğu tarafından geri püskürtülebilmişlerdi. Bir diğer Müslüman devlet olarak Gücerat'ta Açililer ile Osmanlılar arasında gerek ticari gerekse diplomatik açıdan kayda değer bir rol oynamaktaydı. Portekiz tekeli ve sultasını tasfiyeye kararlı bu üç Müslüman devlet arasındaki işbirliği Portekizlilerin Osmanlı toprakları ile Doğu arasındaki trafiği neden tamamen kontrol altına alamadıklarını açıklamaya çalışırken mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu işbirliği güçlü ifadesini İslami kutsal savaş ideolojisinde buluyordu. Osmanlı Sultanı Süleyman, Hint Okyanusu'ndaki Müslüman devletlere destek vermekle yeryüzündeki bütün Müslümanların ve hac yollarının koruyucusu olduğunu da kanıtlamaktaydı. Osmanlı-Aç'i diplomatik yazışmaları 1560-1580 dönemindeki gelişmelere ışık tutmaktadır. Ocak 1566 tarihli mektubunda Aç'i Sultanı Kanuni Süleyman'a gerek kendisinin gerekse Maldiv adalarının Müslümanları ile Hindistan Müslüman hükümdarlarının Osmanlı Sultanını koruyucu ve üst hükümdar olarak tanıyıp adını Cuma hutbelerinde andıklarını bildiriyordu. Osmanlı Sultanı'nın donanmasını Hint Okyanusu'na göndermesi halinde Aç'i Sultanı'na göre hepsinin Portekizlilere karşı birlik halinde Osmanlı Sultanı'na katılmaları mümkün olabilecekti. Aç'i Sultanı, Osmanlı Halifesi'nin kutsal savaşı sürdürme ve haç yollarını Müslümanlara açık tutma sorumluluğunun altını çizerken, halen kafirlerin elindeki alanlardan altın, gümüş ve mücevherat olarak sayısız servetlerin devşirilebileceğini de sözlerine ekliyordu. Öte yandan Aç'i Sultanı, Hint Okyanusu ortasındaki Maldivler'deki bütün geçitleri 1563'te Portekizlilerin kontrol altına almasından itibaren Kızıldeniz'deki trafiği belirleyen koşulların nasıl kötüye gittiğine de işaret ediyordu. Oysa eskiden diyordu, bu adaları Müslüman bir hükümdar yönetirken seyr-i sefer çok daha güvenliydi. O zaman Hint ve Aç'i tekneleri Hint Okyanusu'nda devreye gezen Portekiz gemilerinden sıyrılıp Aden'e ve Kızıldeniz'e ulaşabiliyordu. Aç'i Sultanı'nın mektubunda baharat yüklü büyük bir Aç'i gemisinin batırılışına özellikle dikkat çekilmekteydi. Gerçekten de 1561'de Kızıldeniz'e gitmekte olan büyük bir geminin zengin hamulesi arasında Osmanlı Sultanı'na gönderilmekte olan 200 bin kruzado değerinde altın ve mücevherat vardı. Kendi kaynaklarına göre de Portekizliler ya Maldiv geçitlerinde ya da Hadramut açıklarında Aç'i gemilerinin yolunu kesiyorlardı. Daha sonra da Aç'i limanlarını abluk altına alıp ülkenin deniz ticaretini çökertmeyi, giderek fethetmeyi tasarlıyorlardı. Koşulların bu şekilde ağırlaşması Aç'i Sultanı'nın kararını verip İstanbul'a bir elçi göndermesine ve sultandan acil yardım talep etmesine yol açmıştı. Osmanlı Sultanı'nın buna yanıtı ise Aç'i'ye bir elçi refakatinde 8 topçu göndermek oldu. Aç'i Sultanı özellikle gemi ve kale yapıp top dökecek mimar ve ustalar istemişti. Ona göre Seylan ve Kalikut'un Portekizlilerle savaş halinde olan gayrimüslim hükümdarları da bir Osmanlı filosu bölgede boy gösterdiği takdirde işbirliğine hazırdılar. Durum Osmanlı hükümetinin büyük ilgisini çekti. Süveyş'te 15 kadırga ve 2 barçadan oluşan bir filo hazırlanıp 1567'de İskenderiye'deki Osmanlı donanmasının komutanı Kurdoğlu Hızır yönetiminde yola çıkması bildirildi. Gemilere bindirilecek asker arasında 8 top döküm ustası da vardı. Askeri yardımlarına karşılık Osmanlılar dönüşte Açillilerin barçalara baharat yükleyip göndermelerini istiyorlardı. Eylül 1567'de Mısır ve Yemen beylerbeylerine gönderilen fermanda Aç'i Sultanı'na bağlı tüccarın at, silah ve bakır dahil stratejik emtia satın alıp ihraç etmesine izin vermesi emrolunuyordu. Sultanın emriyle filoya marangozların yanı sıra demirciler, kalkan ustaları, tasarımcılar ve başka zanaatkarlar da tayin edildi. Hatta Açillilerin Mısır'daki Osmanlı birliklerinden kendi rızalarıyla Hint adalarına gitmeyi kabul edenleri asker yazmalarına da olanak tanındı. Ancak kışın Yemen'deki karışıklıklar haber alındığında filonun yola çıkması gene ertelendi. Sonuçta aralarında top döküm ustaları, topçular ve mühendislerin de bulunduğu 500 Türk'le birlikte birkaç adet ağır tunç top ve diğer savaş malzemeleri taşıyan yalnızca iki gemi 1567'de Aç'i'ye varabildi. Aç'i Sultanı'nın 1568'de Portekizlileri Malaka'dan söküp atmak için düzenlediği büyük deniz seferinin toplarını Türk ustalar döktü. Ancak gerek bu sefer gerekse 1570'lerde Malaka'ya düzenlenen diğer saldırılar hep başarısız oldu. Sultan Alaaddin'in uğradığı yenilgi haberleri Osmanlı başkentine ulaşmış görünmektedir. Bu dönemde büyük devlet adamı Sokollu Mehmet Paşa'nın önderlik ettiği Osmanlı yönetimi dünya çapındaki sorunlarla ilgileniyor, Süleyman'ın yeryüzündeki bütün Müslümanların koruyucusu olma iddiasına gerçeklik kazandırmaya çalışıyordu. 1568-69'da Portekizlilere karşı Hint Okyanusu'na bir filo gönderme kararının yanı sıra Moskova Çarlığı'nı Kazan ve Astrahan'dan çıkarıp Harezm, Kırım güzergahını yeniden Orta Asya tüccarı ve Müslüman hacılarını açmak amacıyla bir sefer düzenlenmiş ve gerçekleştirilmişti. Orta Asya Hanlıkları elçiler gönderip gerek Moskova'ya gerekse İranlılara karşı yardım talebinde bulunmaktaydılar. Gene bu sırada Osmanlılar hem Hint Okyanusu'nda hem Hazar Denizi'nde esas filolarından yararlanabilmeye yönelik iddialı projeler yapmaktaydılar. Akdeniz'deki donanmalarını Portekizlilere karşı kullanabilmek için 1568'de Akdeniz ile Kızıldeniz arasında bir su yolu açma fikrini ortaya attılar. Bir yıl sonra da Rusları Kazan ve Astrahan'dan kovup Hazer'e inerek İran'ı kuşatmak amacıyla Don ve Volga nehirleri arasında bir kanal kazma işine giriştiler. Böylece bir yandan Orta Avrupa'da Kutsal Roma İmparatorluğu'na karşı Akdeniz'de İspanya ve Venedik'e karşı hayati önemdeki mücadele sürerken, diğer yandan yeni Osmanlı dünya siyasetinde Hint Okyanusu ve Volga havzasıyla da ciddi surette ilgilenme gündemdeydi. Ne var ki daha 1566'da 2. Selim'in tahta çıkmasından itibaren rakipleri Sokollu'ya meydan okuma fırsatını bulmuşlar, devletin kaynaklarını beyhude maceralara harcayıp tükettiğini söylemeye başlamışlardı. 1570'te Sokollu'nun rakibi ve sultanın lalası Mustafa'nın ön ayak olduğu Kıbrıs'ı istila planının yürürlüğe konması Osmanlı dünya politikasında radikal bir değişikliğin işaretiydi. Bundan böyle gerek Volga gerekse Hint Okyanusu imparatorluğun artık ilgilenemeyeceği kadar uzak bölgeler sayılacaktı. Venedik ve İspanya ile papalığın güçlerini bir kutsal ittifak içinde birleştirip 1571'de Osmanlıları Lepanto'da İnebahtı'da korkunç bir yenilgiye uğratmaları da bu döneme denk geldi. İkinci Selim'in Açi Sultanı'na vaadi hiçbir zaman yerine getirilemedi ve Açi Sultanı Hüseyin 1571-79 öldüğünde ülkesi iç savaşlarla parçalanıp gitti. Böylece Osmanlıların Hint Okyanusu'nda Portekizlilere karşı giriştiği mücadele bir ara yükselen Açi Devleti ile ittifakın özendiriciliğinden de yararlanmasına karşın askeri bakımdan tam bir başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak yüzyılın sonuna gelindiğinde Portekizlilerin artık Açi ile Kızıldeniz arasındaki trafiği kesmeye çalışmaktan vazgeçmeleri nedeniyle baharat ticareti canlılığını korudu. Derken Hollandalıların Hint Okyanusu'na girmeleri, Osmanlıların İran ve Orta Avrupa ile uzun bir mücadeleye gömülmüş olmaları nedeniyle dünya siyaseti ve ticaretinin koşulları kökten değişikliğe uğradı. Öte yandan Açililer ile Osmanlılar arasındaki diplomatik yazışma bir süre daha devam etmiştir. 1574 dolaylarında kaleme alınan bir mektupta 2. Selim Yemen'deki isyan, Kıbrıs seferi ve Tunus'ta hakimiyet mücadelesi nedeniyle Osmanlı filosunun yola çıkmasının geciktiğini açıklamaya özen gösteriyor, yardım gönderme vaadini kuvvetle teyit ediyordu. Açı'ya Osmanlı desteği 1580'li yıllarda hala Portekizlilerin rüyalarına girmekteydi. 1585 tarihli bir Portekiz raporu Açililerin Türklerden büyük tunç toplar almakta olduğunu, muazzam miktarlarda baharat, altın ve mücevheratın Açı'dan Kızıldeniz'e ulaştığını belirtmektedir. Hint Okyanusu'ndaki Osmanlı-Portekiz rekabetinin son perdesi, Mir Ali Bey'in 1585 ve 1586'da Doğu Afrika'ya düzenlediği deniz seferleriyle oynandı. Büyük bir Türk filosunun öncüsü olduğunu ilan eden Mir Ali, yerli hükümdarların Portekiz'e düşmanlık duygularından da yararlanarak Mogadişu'dan aşağıya Mombasa'ya kadar uzanan Doğu Afrika kıyısını Osmanlı üst egemenliğine bağlamayı başardı. Mombasa hükümdarı Osmanlı Sultanı'nın vasalı olmayı kabul ettiğini açıkladı. Osmanlıların bu sayede Afrika'nın Hindistan'a bakan kıyılarında üstünlüğü ele geçirmiş olduklarını ve kendilerinin Portekiz'le bağlantılarını kesebileceklerini Portekizliler de kabul ediyorlardı. Hindistan'da üstlenen Portekiz filosunun ertesi yıl giriştiği karşı saldırı Doğu Afrika'yı tekrar Portekiz kontrolü altına aldıysa da Mir Ali 1588'de 5 gemilik bir flotillayla geri döndü. Fakat orada bir Portekiz filosunu kendi küçük filosuna saldırmaya hazır bekler buldu. Ancak Mir Ali'nin sonu Portekizlilerin değil Afrikalı Zimba kabilesinin elinden oldu. Kendi canını bir Portekiz gemisine sığınmak suretiyle kurtarabildi. Sayfa 391. Yemen'de Osmanlılar. 16. yüzyıl boyunca Osmanlıların Hint Okyanusu'nda atılgan bir politika izleyememelerinin başlıca nedenlerinden biri de Yemen'de tekrar tekrar patlak veren isyanlar sonucu yöredeki kontrolün ikide bir elden çıkmasıydı. Portekizlilere karşı mücadeleyi örgütlemenin ve Hindistan ticaretini sürdürmenin esas sorumluluğu Süveyş'teki deniz üssü de kendisine bağlı olan Mısır Beylerbeyi'ne verilmişti. Ancak Kızıldeniz girişiyle Arabistan'ın Hint Okyanusu'na bakan kıyısındaki yeni ve dağınık Osmanlı topraklarının savunulması güçlü ve birleşik bir bölge komutanlığına ihtiyaç gösteriyordu. Yemen ve Aden 1539'da bu nedenle birleştirilip güçlü bir beylerbeylik oluşturulmuştu.